Merhaba, bugün 14 Mart 2024. Ben Betül Süme Yavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinliği aşağı mahkum ediyor. Öte yandan Türkiye'de Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye'den yola çıkan Kızılay'ın 7. iyilik gemisi geçtiğimiz günlerde Mısır'a ulaştı. Bugün de iyilik gemisinde bu yardım yolculuğuna şahitlik eden gazeteci Adem Metan'la Gazze'ye uzanan bu yolculuğu konuşacağız. Sözü çok fazla uzatmadan ben konuğuma dönmek istiyorum. Adem Bey, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Şimdi aslında siz bu yolculuğu, bu deniz aşırı rotayı an be an sosyal medyada paylaştınız. Bir yandan da canlı bağlantılar da sağladınız. Gemideki tek gazeteci siz miydiniz? Yolculuk nasıl geçti? Böyle bir yolculuk size neler hissettirdi?
Ben 16 yıllık meslek hayatımda birçok afet bölgesinde, kriz anlarında yayın yapmış, alanda bulunmuş, sahadan insanları bilgilendirmiş biriyim. Fakat hayatımdaki gerçekten en duygusal anları yaşadığım, kendimi en çok sorumlu hissettiğim ve kendimi en çok ait hissettiğim yerlerden bir tanesi bu iyilik gemisiydi. Çünkü bizim içerisinde bulunduğumuz gemi alanındaki en büyük kargo gemilerinden bir tanesiydi. Yani %96'sı yük taşımak üzere inşa edilmiş. Sadece geminin %4'lük alanı, yaşam alanı, o da kaptan köşkü denilen nokta ve onun altındaki noktalarda da personelin kalacağı yer. Dolayısıyla 300 bin koli, 2800 ton, 217 tır yapan büyük bir iyilik gemisinin içindeydik. Bu da tabii ki çok bizi duygulandırdı. İnsanlar takip ettiler, biz de bu yolculuğu sizin de bahsettiğiniz gibi paylaştık. Dolayısıyla benim açımdan çok özel bir deneyimdi. Herhalde hayatımda bir daha böyle bir deneyim yaşar mıyım onu bilmiyorum.
Çok kıymetli gerçekten. Emeklerinize sağlık sizlerin de. Oradan bize olabildiğince aktardınız. Şimdi bahsettiğiniz gibi epey yüklü bir gemiden bahsediyoruz. Şu ana kadar Türkiye'den giden en büyük yardım gemisi. 7. iyilik gemisi. Geminin içerisindeki malzemelere, insani yardım malzemelerine biraz değinelim. Neleri kapsıyordu?
Şimdi tabii şunu belirtmek lazım. Burada Kızılay özellikle dersine çok iyi çalışmış. Refah sınır kapısından hangi ürünlerin daha hızlı içeriye girebileceği konusunda gerçekten çok profesyonel bir çalışma yürütmüşler Mısır Kızılay ile birlikte. Özellikle burada tek tip koliler tamamen gıda üzerine hazırlanmış. Bu tabii ki çocuklar için ayrı gıda ürünleri var. Yetişkinler için ayrı gıda ürünleri var. Bir de tabii ki kıyafet en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla bizim götürdüğümüz ürünlerin büyük büyük bir bölümü gıda, bir bölümü de giyim kıyafet üzerineydi. Bu kıyafetle ilgili alanların çoğu da çocuklar içindi. Çocuklara özel bir hassasiyet gösterilmiş, onu belirtelim. Çünkü çocuklar için olan kolilerde uzun süre dayanabilecek, vakitle mücadele edebilecek temel ihtiyaç maddeleri de vardı. Vitaminler vardı çok sayıda. Dolayısıyla biz aslında oraya tamamen gıda üzerine bir yolculuk gerçekleştirdik diyebiliriz.
Evet, aslında sosyal medyada da yardımlar konusu çok tartışmalı. Biraz da bu noktaya gelmek istiyorum. Gazze'ye ulaşıp ulaşmadığı hususu bilhassa. Şimdi siz az önce bahsettiğiniz Gazze'ye en kısa, en hızlı neler ulaştırılabilir noktasında içeriği kapsıyordu. Ama bir yandan da biz orada şimdi Türkiye'den Mısır'a ulaşan 7. iyilik gemisinden bahsediyoruz şu ana kadar. Yardımlar Gazze'ye nasıl ulaştırılıyor? O gemi içerisindeki yardımlar Refah sınır kapısından itibaren nasıl bir organizasyonla Filistinlilere ulaşıyor?
Evet, şimdi tabii şunu belirtmek lazım bir dipnot olarak. Türkiye sürecin en başından bu yana gerçekten hem vatandaş hem devlet, yani iki çatı birlikte hareket ettiler. Onu belirtmek lazım. Vatandaş kalben ve maddi olarak ne yapabiliyorsak yapalım noktasındaydı. Devlet büyükleri de bizim elimizin sıcaklığı oradan hiç çekilmemeli noktasında elinden gelen her şeyi yaptı, bütün gayreti gösterdi. Diplomatik süreçler dahil hem Sayın Erdoğan hem Sayın Emine Erdoğan. Yani hem Cumhurbaşkanı hem Sayın Emine Erdoğan gerçekten bu anlamda önemli diplomatik süreçler yürüttüler. Bakın şimdi insanların çoğu tabii şu detayları kaçırıyorlar. Süreç başladıktan sonra Gazze'den hasta ya da yaralı vatandaşların nakliyesi Mısır'dan sonra ilk kez Türkiye'ye gerçekleşti. Yani Refah sınır kapısı dolayısıyla zaten doğal olarak Mısır'a gelen bir yaralı veya hastana sevkiyatı var. Fakat Mısır'dan sonra sadece ilk kez Türkiye'ye yaralı ve hasta nakliyatı gerçekleşti. İlk sevkiyat da Sayın Erdoğan'ın uçağı da bu konvoya eşlik etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yine bu nakli yani bu yaralı sevkiyatına eşlik eden isimlerden biriydi. Bu da aslında devletin bu işi ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bunun hemen akabinde çok sayıda Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri'nin Koca Yusuf uçakları önemli sortiler yaptılar. Hem temel ihtiyaç ürünlerinde hem sağlık araç ve gereçlerinde. Dolayısıyla bu 7. gemi 8.'si olacak, 9.'sü olacak ama Türkiye'sinin sürecin en başından bu yana biz nasıl oraya katkı sağlayabiliriz noktasında hep Gazze'nin yanında oldu. Bunu belirtmekte fayda var. Çünkü sosyal medyada dezenformasyon maalesef günümüzün en büyük vebalarından bir tanesi. Şimdi ikinci bir konu bu yardımlar oraya ulaşıyor mu? Acaba kapıda mı kalıyor? İşte Refah sınır kapısında tırlarla ilgili görüntüler var falan. Şimdi ben tabii oraya gitmiş, görmüş, gördüklerini de sosyal medyadan aktarmış biriyim. Şimdi evet, Refah sınır kapısında hep yaklaşık 1.000 tane tırın fotoğrafını görüyoruz. Ama bu 1.000 tırın her gün 200 tanesi içeriye giriyor. Arkadan yeni bir 200 tane daha ekleniyor. Bir 200 tanesi giriyor, bir 200 tane daha ekleniyor. Dolayısıyla biz Refah sınır kapısında hep tırları göreceğiz. Bakın sadece Türkiye'nin en son gönderdiği geminin Türkiye'deki tır hesaplamalarına göre söylüyorum 217 tır yapıyor. Türkiye zaten 7. gemiyi göndermiş. Artı uçakları saymıyorum. Peki yardımlar nasıl ulaşıyor? Ne yapmak lazım? Bundan sonrası için ne yapmak lazım? Sabah 6 ile öğle 12 saatleri arasında Refah sınır kapısından yardım tırları yaklaşık 150 ila 200 tır her gün düzenli olarak Kerem Şalom kapısına gidiyorlar. Bu kapıda ürünler kontrol ediliyorlar. Kontrol edildikten sonra ve onlar da hızlıca oradaki vatandaşlara bunu ulaştırıyorlar. Oradaki aş evleri olabilir, farklı organizasyonlar olabilir, yerel bazı küçük noktalar oluşturulmuş olabilir. Tabii ki o tarafı bilmiyoruz, oraya giremediğimiz için. Fakat bildiğimiz bir şey var. Türkiye'nin özellikle son dönemde Mısır'la diplomatik ilişkilerinin iyi olması, Sayın Erdoğan ve Sisi'nin diyalogları, bir araya gelmeleri, Sayın Erdoğan'ın Mısır ziyareti, seyahati, giderken kabinenin önemli isimlerini yanında götürüyor olması, hem süreçte hem de sonrasındaki işbirliklerle ilgili olumlu ve pozitif mesajlar verdiği için anladığım kadarıyla Mısır'da burada zaten kendi adına önemli şeyler yapmak istiyor Gazze ile ilgili. Ancak burada Türkiye'nin hassasiyetini de daha çok dikkate alıyor gibi bir izlenim elde ettim ben. Bu anlamda da mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yardımları, biz tabii gemiyle indik. Büyük bir gemi. Bunun tırlara yüklenmesi gerekiyor. Oradan Refah'a gitmesi gerekiyor. Bizim götürdüğümüz yardımlar hemen bir gün sonra Refah sınır kapısından içeriye girdi. Bu çok önemli bir süreç. Yani dolayısıyla yardımların girmeme gibi bir şansı yok. Ha şunu diyebiliriz. 200 tır yeterli mi? Bence değil. Sayının daha artması gerekiyor. Sadece gıda ürünleri mi girmeli? Şu anda yani onaylanabilen tek ürünler bunlar. Gıda ve kıyafet. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Bence Türkiye'de artık Gazze ile ilgili ambulans kampanyası yapılmamalı. Çünkü ambulansların içeriye girişi çok zor. Ya da farklı işte materyallerin işte demirler, mercekler, büyüteçler ya da elektronik aksamları olan ürünlerin Refah sınır kapısına içeri girmesi çok zor. Dolayısıyla orada önce daha çok X-ray cihazlarından geçebilecek temel ihtiyaç maddelerini içinde barındıran bence gıda ürünlerinin şu anda oraya daha çok sevk edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de buradan şunu söylemiş olalım. Gazze ile ilgili ne yapabilirim soru işaretinin cevabında güvendiğiniz STK'ya ulaştırabilecek olduğuna inandığınız STK'ya lütfen gıda yardımı veya giyecek yardımı yapmanız orada şu anda akut olarak daha hızlı bir aksiyon almanızı sağlayabilir yani.
Evet, bu bahsettiklerin aslında beni böyle deprem sürecine götürdü. Çünkü deprem zamanı da en hızlı, en ihtiyaç duyulan yardımların oraya ulaştırılması önemli. Şu an Gazze'de de bu şekilde olması gerekiyor. Ve bahsettiğiniz kadarıyla olabildiğince hızlı ve sistematik bir süreç de işliyor. Türkiye elini taşın altına koyuyor. Eklemek istediğiniz başka hususlar var mıdır?
Ya şunu söylemek lazım. Ben hep bunu söylüyorum. Önemli de görüyorum. Tarihe not düşmesi açısından da. Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Bütün dünya gibi. Ve son dönemde yakın tarihte çok önemli şeyler yaşıyoruz. Önemli gelişmeler yaşıyoruz. Hepimizi şaşırtacak kadar büyük gelişmeler yaşıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktığında bu iki ülkeyle de diyaloğu en iyi şekilde götüren ülkelerden nadir olanlarından Türkiye'ydi ve Bakın iki yabancı inanca mensup ülke lideri bir Müslüman lidere güvendiler. İkisi de diyaloglarını koparmadı. Hem Putin hem Zelenski. İkisi de süreçte Sayın Erdoğan'la çok iyi bir şekilde diyalog sürdürdüler. Ve Türkiye her ikisi de diyaloglarını bozmadan duruşunu korudu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti. Aslında bize burada şöyle bir mesaj da çıkıyor. Türkiye güçlü olursa dünya refahına daha önemli bir katkı sağlayacaktır. Yani Türkiye'nin gerçekten hem coğrafyası hem şu an Sayın Erdoğan'ın liderlik karizması hem liderlik tecrübesi ki 20 yılı aşkındır birçok ülkenin devlet başkanları değişti, başbakanları değişti, dışişleri bakanları ve diğer diplomatları değişti ama Sayın Erdoğan önemli bir hafıza aslında dünya açısından da. Bugün İngiltere'de de, Fransa'da da veya işte Yunanistan'da da herhangi bir konu olduğunda konularına çok hakim ve neredeyse oradaki cumhurbaşkanlarını ve başbakanları bilgilendirecek, brife edecek kadar konularına hakim. Türkiye ne kadar güçlü olursa aslında dünya refahına o kadar büyük katkısı olur ve merhamet insanlık üzerindeki en kutsal şeylerden bir tanesi bence. Dolayısıyla merhametini kaybeden insanlar bence insanlığını da kaybetmiş durumdadır. O yüzden yani bu yardımlar gitmiyor, yardımlar giremiyor, yardımlar kapıda bekliyor gibi ifadeler bence iyilik yapmak isteyen insanların da iyilik kapılarını kapatmakla eşdeğerdir. Bir kişinin bile yardımını engelliyor olsa bu tarz dezenformasyonlar bence bunlar yıkıcı bir veba sonucu ortaya çıkartır. O yüzden görmediğimiz, teyit etmediğimiz, emin olmadığımız bilgileri paylaşmamakta fayda var diyorum. Ben de ilgiyle takip ettiğim Anadolu Ajansı podcast programının konu olmaktan dolayı mutluyum. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Hem yardımların ulaştırılması noktasında gösterdiğiniz gazetecilik için hem de bugün aktardığınız bilgiler ve değerli yorumlar için. Evet kıymetli dinleyenler, böylelikle bir kaydımızın daha sonuna geldik. Türkiye'nin insani yardımları Gazze'ye nasıl ulaştırdığını 7. iyilik gemisinde bulunan gazeteci Adem Metan'la konuştuk. Anadolu Ajansı podcast yayınlarını X platformunda AA Sesi hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.